Bu akşam Bakara suresinin 256. ayetine geldik. Bu ayet kısa olmakla birlikte çok önemli iki hususu, inanç hürriyetini ve azgınlara karşı çıkmayı içeriyor. Her ikisi de günümüz açısından mühim olduğu için bu ayeti iki ayrı bölümde inşallah anlatacağız. Bu akşam inanç hürriyeti, inançlara baskı, doğru yol ve sapıklık, o konularla ilgili inşallah ayetleri anlamaya çalışacağız. Allah nasip ederse haftaya da tağut konusuyla ilgili ayetleri okuyacağız. Biliyorsunuz birçok Müslümanın zihni tağut konusunda oldukça karışık. Tağutla ilgili ayetleri İbrahim Aleyhisselam örneğiyle inşallah haftaya anlatacağız. Allah nasip ederse. O konuyla ilgilenenleri haftaya bekliyoruz. Mesela Türkiye gibi yerlerde resmi görev alınmaz. Bu imamların arkasına namaz kılınmaz. İşte partilere oy verilmez, askerlik yapılmaz gibi dinle bağlantı kurularak çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Bunu siz de duyuyorsunuzdur. Sık sık da bize soruluyor. İnşallah onu haftaya Allah nasip ederse İbrahim Aleyhisselam örneğiyle anlatacağız. Şimdiden ilan etmiş olalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle buyuruyor. La ikrahe fiddin. Dinde ikrah olmaz. Dinde baskı olmaz. Baskının hiçbir çeşidi olmaz dinde. Türkiye'de din denince İslam anlaşılır, Batı'da din denince kilise anlaşılır. İslam'da inanmak kişinin kendi tercihine bırakılmıştır. İnanır ya da inanmaz. Çünkü iman kalb ile tasdiktir. Yani inanılacak şeyi içten kabul etmek, kesin bir inançla ona inanmaktır. İnsanın kalbi bütün baskılardan uzaktır. En baskıcı rejimler bile kimsenin kalbine baskı yapamaz. Dolayısıyla Allah-u Teala imanı öyle bir noktaya koymuş ki ona hiç kimse baskı yapamaz. Hem inanç konusunda baskı yapılamaz, hem ibadet konusunda baskı yapılamaz. Çünkü ibadetler de biliyorsunuz niyete bağlanmıştır. Niyet de kalp işidir. Birisine zorla namaz kıldırabilirsiniz. Başında beklersiniz. Namaz kılar. Ama içinden niyet etmemişse o namaz değildir. Dolayısıyla sizin yaptığınız baskının hiçbir anlamı yok. Bir insana zorla kelime-i şehadet getirtebilirsiniz. Mümin olduğunu söyletebilirsiniz. Ama bu iman sayılmadığı için hiçbir faydası yoktur. Hatta baskıları devam ettirirseniz o kişiyi münafık yaparsınız. İnanmadığı halde inandığını söylemek zorunda kalır. Bu sebeple insanlar dine girme konusunda da dinden çıkma konusunda da tam bir hürriyete sahiptirler. Yani bir İslam toplumunda her insanın, herkesin kafir olma hürriyeti vardır. Kafirliğini çok açık bir şekilde, net bir şekilde ilan etme hürriyeti vardır. Hatta insanlara kafirliklerini ilan hürriyeti verilmiyorsa, orası Kur'an-ı Kerim'in istediği İslam toplumu değildir. Şimdi biliyorsunuz biz, yani sadece biz değil, dünyada her şey, herkes bir siyasallaşma süreci yaşıyor. Mesela Hristiyanlık bir siyasallaşma süreci yaşamış. Bizanslılar Hristiyanlığa ciddi manada müdahale etmiş. Allah'ın dini olmaktan çıkarmış, putperest din haline getirmişler. İsa Aleyhisselam'ı Tanrı olarak ilan etmişlerdir ki İsa'nın Tanrı olarak ilan edildiği yer bizim Kadıköy'dür. Bizansların baskısıyla ilk önce İznik'te başlamış, sonra Kadıköy'de neticelenmiş. Şimdi buna benzer hususlar Müslümanlıkta da olmuştur. Yani siyasetin etkisiyle mevcut yönetimi desteklemek dinle bağlantılı hale getirilmiş. İşte kim topluluktan ayrılır, dinden dönerse, ikisini yan yana söylemişler. Şimdi topluluktan ayrılır derlerse, onu kimse kabul etmez. Dinden dönerse ve cemaatten ayrılırsa öldürülür. Daha sonra işte mürtetler öldürülür noktasına getirilmiş, dinden dönen öldürülür. Halbuki bakın, dinden dönen ilk varlık kimdir? İblistir, değil mi? Allahü Teala iblisi öldürdü mü? Ne yaptı? Aksine kıyamete kadar yaşama şansı verdi. Çünkü o yoldan çıktıktan sonra Allah'tan dilekte bulundu. Onunla ilgili ayetlere bakalım. 15. surenin 32. ayetini açalım lütfen. Hatta ondan önceki Adem Aleyhisselam'ı yaratınca 29. ayetten itibaren Allahü Teala diyor ki 28 ve idgale rabbuke lil melaike inni halikun beşeren min salsalim min hame'in mesnun. Allah meleklere demişti ki ben bir beşer yaratıyorum. Yıllanmış kara balçıktan böyle şey haline gelmiş bu pişmiş, ne diyoruz onlara? Pişmiş kil, o satılıyor ya, güveç parçası gibi olmuş. Hani bir sel artığını görmüşsünüzdür. Oradaki şeyler, selin lamları bıraktıkları şeyler, böyle kireç parçası gibi, şey pardon, güveç parçası gibi şöyle yuvarlak parçacıklar oluşturur. İşte o hale gelmiş, yıllanmış kara balçıktan bir beşer yaratıyorum. Çünkü o şekilde ana rahmi kıvamına gelmiş oluyor toprak. Adem Aleyhisselam'ın bizden farkı, onun ana, orada ana rahmi görevini gören yıllanmış kara balçıktır. Ki ilim adamlarının onu iyi incelemesi gerekir. Çünkü yeniden yaratılış o şekilde olacaktır. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ onun tüm organlarını tamamlarım da وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ içinde ruhumdan üflersem فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ onun için secdeye kapanın diyor. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Meleklerin tamamı secdeye kapandı. اِلَّا iblis. İblis öyle yapmadı. İblis de meleklerden. Biliyoruz, inşallah o konudaki çalışmalarımı tamamlamadan burada anlatmayacağım. Ama meleklerden bir melek yoldan çıkmıştır. اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Secde edenlerle birlikte olma konusunda direndi. Secde etmedi. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين Allah İblis'e sordu. Bakın hiç baskı yok. Sadece soru soruyor. Senin secde edenlerle beraber olmana engel ne oldu diye. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون Senin yıllanmış kara balçıktan İşte kuru çamurdan yarattığın şeye secde edecek değilim diyor. Açıkça isyan ediyor Allah'a değil mi? قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ Çık oradan diyor. Herkes, Allah'ın bir kuralı vardır. Bir insan bir suç işlerse, yani bir haram yaparsa bir mahrumiyetle cezalandırılır. O zaman o bulunduğun yerden çık. O bulunduğu yer birinci kat sema, melekler melek oldukları için oradan görev alıyorlar. Meleği âlâ denen yer, çık oradan aşağı. Sen taşlanacaksın diyor. Racim. Şimdi şeytanlar birinci kat semaya çıkmak istedikleri zaman hemen onlara bir gök taşı gelir ve onları oradan uzaklaştırır. O konuda çok sayıda ayet var biliyorsunuz. Onun için adına racim deniyor. Yani sadece iblis değil, iblisin yolundan giden bütün cinler aynı şekilde. Yani o gözükmeyen varlıklar. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّينَ Hesap gününe kadar senin üzerinde, yani böyle giderse hesap gününe kadar senin üzerinde dışlanmışlık olacak. Sen dışlanacaksın. Şimdi iblis, yani Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeleri mutlaka böyle olması diye, yani böyle devam ederseniz böyle olacak manasındadır. Yoksa iblisin de tevbe edip yola gelme hakkı vardır. Çünkü Bakara suresinin 38. ayetinde Allahü Teala Adem, İblis ve Havva bu üçlüye ihbitu inin oradan aşağı demiştir. Arapçada bu tür kavramlar en az 3 varlık için kullanılır. اِحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hep birlikte inin oradan demişler. Adem Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a karşı suç işledikten sonra فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنْنِ هُدًا Size benden bir doğru yolu gösteren birisi gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ Kim yoluma uyarsa ki o kimler içerisinde iblis de var فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar üzerine korku ve üzüntü olmayacak. Yani iblisin önünde de tevbe kapısı sonuna kadar açık. قَالَ رَبِّ Bakın, iblis Allah'a dua ediyor. Bunun kafir olduğu Bakara suresinde açıkça belirtiliyor. Zaten hepimiz de onu biliyoruz. Kafir olduktan sonra Allah'tan istekte bulunuyor. Kafir olmak ne demek? Bir tek konuda Allah'ı ikinci plana koymak demek. Allah sürekli birinci sırada olmalıdır. O bir tek konu nedir o? Adem'e secde etme konusu. Orada kendisini birinci sıraya alarak kafir olmuştur. Allah'ı ikinci sıraya koyar. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَسُونَ Bak, Rabbi diyor iblis, Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi diyor. Buradan kafirliğin ne olduğunu iyi anlayalım. Kafir demek, Allah diye bir varlık yok demek değil. İşte en baş kafir iblis ne yapıyor? Rabbi diye dua ediyor. Ya Rabbi diyor. فَاَنْذِرْنِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ O zaman bunların tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre ver. Kafir olmuş ve Allah'tan yaşama istiyor. Bizim gelenekte kafir olan ne yapıyorlar? Öldürüyorlar diye. Ne deniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira edilen bir sözde. Niye iftira edilen diyorum? Çünkü Resulullah Kur'an-ı Kerim'e aykırı asla bir şey söylemez. Men beddele dinehu fektuluhu demiş diyorlar. Nedir manası? Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Peki sözün yapısı bile Resulullah'ın ağzından çıkabilecek bir şeyi göstermiyor. Yapıyı göstermiyor. Niye? Kim dinini değiştirirse öldürün. O zaman Müslüman olan da dinini değiştirmiş olmuyor mu? Yani müşrikken Müslüman olsa dinini değiştirmiş olmuyor mu? O da onu da öldürecek söyleyiz. Ama Allah yeniden dirilene kadar kıyamete kadar yaşama hakkı istiyor ve Allah ona veriyor. Verdikten sonra ne diyor? قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْطَر۪ينَ اِلَّا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Belli güne kadar sana süre. Biz bunun son günü var. O zamana kadar yaşarsın, o zaman yaşamayacaksın artık. قَالَ رَبِّ diyor ki ya Rabbi. Tekrar ya Rabbi diyor. فَبِمَا اَغْوَيْتَنِ Beni madem yoldan çıkardın, sınırları aşırttın, aşırı davranmaya yönlendirdin, suçu kendine bulmuyor, Allah'a buluyor. Suçu kendinde bulsa vazgeçecek zaten. İnatçı günahkarların hiçbirisi, suçluların hiçbirisi kendini suçlu görmez. Hep başkaları suçludur. لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Bu yeryüzünde onlara bir takım şeyleri süsleyeceğim. وَلَاُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini sınırları aşmasını sağlayacağım diyor. Sınırlarda kalmalarını engelleyeceğim. Allah-u Teala İblis'e hangi hürriyeti vermiş oluyor? Yoldan saptırma hürriyetini veriyor. Çünkü inanç dediğiniz şey tartışılmadan olmaz. Efendim işte şöyle insanlar var, milletin kafasını karıştırıyorlar. Bırak kardeşim. Mesela milletin kafasını karıştırıyorlar diyenlere deseniz ki senin kafanı karıştırıyor mu? Yok canım ama başkaları. Ya sen kendine bak. Ben bunlara şöyle derim. Eğer senin kafanı karıştırmıyorsa hiç kimsenin kafası karışmaz. Çünkü herkes kendini çok yukarıda görür. Kendi çok akıllı, millet aptal. Kardeşim sen kendine baksana. Herkes kendi imtihanını veriyor. Ya ben ama herkes benim gibi değil. E tabii sen öyle dersin. Başkalarının senden daha akıllı olabileceğini düşünmüyor musun? Şimdi, peki bu İlk yoldan çıkana Cenab-ı Hakk'ın tanıdığı süredir. Biz ne deriz? Ah şimdi taş kesilecek ki. Baksana adam Allah'a isyan ediyor. Ya ilk isyan eden iblisi Cenab-ı Hak taş kesmedi. Süre verdi. Peki bir Müslüman kafir olsa ne olur? O da Ali İmran suresinin lütfen 60. sayfada 86. ayetini açalım. Hızla okuyayım ben buradan. Anlatmamız gerek. Anlatmamız gereken çok şey var. Diyor ki Allahü Teala keyfe yehdillahu kavmen kafaru ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakkun ve ca'ahumul beyinat. İnandıktan sonra kafir olan, Resulün hak olduğuna şahitlik eden, eşhedü diyebilen, kendine açık açık belgeler gelmiş olan, yani bu dinin hak olduğu konusunda hiç şüphesi kalmadıktan sonra dinden çıkan bir kişiyi Allah yola getirir mi? وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah zalimleri yola getirmez. Kimi yola getirir? Yola gelmek isteyeni yola getirir. Yani şöyle düşünün, adam bir çukura düşmüş, diyorsunuz ki elini ver, yukarı çıkarayım. Git oradan diyor. Ne yaparsınız? Çeker gidersiniz. Birisi yahu ben çıkmak istiyorum, bir elimi tutsana derseniz çıkar. İşte Cenab-ı Hak çıkmak isteyenleri yola getirir. Allah'ın kanunu bu. Allah hiç kimseyi kendi gayreti olmadan ne yola getirir ne yoldan çıkar. Şimdi ben Allah bunu yola getirmez dediğin zaman hani zannedersiniz ki bu hiç yola gelmeyecek. Ayetlerin hepsini birlikte okumak lazım. Ulaike cezauhum, inandıktan sonra yoldan çıkanların cezası ne? Gelenekli öldürülmesi değil mi? Ama Allah'ın ayetinde ne? Enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, yanı dışlaması. Bunlar üzerindedir. Aynı ceza iblis içinde. Sende lanet var dendi gitti. Değişen bir şey yok. İblise hangi ceza veriliyorsa yoldan çıkan herkes aynı şey. Peki, halidine fiha, sürekli bu dışlanmışlık içerisinde kalırlar. La yukhaffafu anhumul azab, o azap onlardan hafifletilmez ve la hum yunzarun, yüzlerine de bakılmaz. Öldürme var mı burada? Sürekli kalırlar, yaşıyor bu insanlar. Dışlanmışlık içerisinde. Niye yaşıyor? Çünkü ondan sonraki ayet diyor ki illellezine tebu min ba'di zalik. Bundan sonra tevbe eden başka. Tevbe ancak bu dünyada olur. Tevbe de baskıyla olmaz. Gelenekte yol dinden çıkan kişiyi bazıları hemen öldürmeye fetva verirler. Bazıları da bunu götürün işte hapsedin. 3 gün boyunca sadece bir yufka verin. Her gün gidin gelin bak imana gel yoksa öldüreceğiz. Ne kadar tatlı bir yola getirmek değil mi? 3 gün sonra da adam ölümden kurtulmak için inandım diyecek. Ondan sonra bunlar da iş başarmış olacak kendi kafalarına göre. Öyle tevbe olur mu? Tevbe kişinin içten vereceği bir karar olur. Onun için de bırak kardeşim ne zaman uyanıyorsa uyansın sana ne? Bizim insanları yola getirme diye bir görevimiz yok. Onun için diyor ki Allahü Teala illellezine tevbe muadderke ve aslahu, ama bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar başka. Bakın yukarıda dedi ki Allah bunları yola getirmez dedi. Ne demek? Bunlar böyle kalırlarsa demek. Aynı şey iblis için de geçti değil mi? Ama kendi tevbe eder, kendini düzeltir, yola gelirse فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, Allah gafur ve rahimdir. Bağıştır. Yola gelecek olan kendisidir. Onun için bakın لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ, dinde baskının tekrar ayetimize geçiyoruz Bakara 256'ya. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Yani Allah da insana din açısından baskı yapmaz. Kullar da baskı yapamazlar. Onun için inanç hürriyeti İnsanlar için en önemli hürriyettir. Fakat tabii menfaat çevreleri işe girince dini kendi kafalarına göre şekillendiriyorlar. Ve bu son derece tehlikeli bir şeydir. Ona da inşallah biraz sonra vakit olursa değiniriz inşallah. Burada dinde baskının hiçbir çeşidinin olmamasının gerekçesini de Allahü Teala söylüyor. Diyor ki: "La ikrahe fi'd-din." Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Peki ondan sonra niye? "Kad tebeyyene'r rüştü minel gay." Çünkü rüştle gay birbirinden iyice ayrılmıştır. Rüşt demek, olgunluk, doğruluk, dürüstlük demek. Rüşt demek, her yerde her insanın doğru sayacağı davranışlar listesi demektir. Çünkü din fıtrattır. Yani yeryüzünde Allah'ın geçerli kanunlarının insan hayatına uygulanmış şekli. Rüştle gay birbirinden ayrılmıştır. Rüşt, yolda olmak, doğru şeyler yapmaktır. Gay da sınırları aşmak, yoldan çizgiyi aşmak, yoldan çıkmaktır. Gay suçu, yoldan çıkma suçudur. Şeytanın işlediği suç odur. Ona gay denir. Onun için febima agveyteni az önce Hicr suresinde okuduk. Sen beni gay suçuna sürükledin. Yani sen benim yoldan çıkmama sebep oldun. Niye? Adem'e secde etmemi emretti. Seni yaratan Allah değil mi? Sana her şeyini Allah vermiyor mu? Her şeyini veren Allah sana emir vermeyecek mi? Onun için şeyler, kafirlerin ortak özelliği şudur. Allah bana her şey versin ama emir vermez. Sıkıntı Allah'tan kaynaklanmaz. Resullerden kaynaklanır. Niye? Çünkü Allah bir kişiyle konuşmaz. Allah emirlerini Resulleriyle gönderir. Dolayısıyla kafirlerin Allah'la ilgili bir sıkıntıları yoktur. Yani kendilerine işte dükkanlarını açtıkları zaman bereket versin, çocuklarına iyi gelecek versin, para versin, sağlık versin, güzellik versin, ülkeye dirlik ve düzenlik versin, hepsi tamam. İşte iblis de dua etti, ya Rabbi beni yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat dedi. Ama Allah her şey versin de emir vermesin. Benim işime karışmasın, benim hayatıma karışmasın. Hayat benim değil mi? Nereden senin? Kim verdi sana o hayatı? Yani sen birisine küçücük bir şey veriyorsun, arkasından teşekkür bekliyorsun. Sana sahip olduğun her şeyi veren Allah'a karşı bir teşekkür borcun yok mu? Bunu anlamayacak kapasitede misin? Onun için rüşt yoluyla gay yolu birbirinden iyice ayrılmıştır. Olgunluk ne? Bunu herkes bilir. Onun için siz doğru dini dünyanın neresinde kime Kur'an'daki gibi anlatırsanız tabii ya evet gerçekten böyle olmalıdır der. Böyle olmalıdır der. Başka bir şey söylemez. Öbüründe kime doğru bir şekilde anlatırsanız bu yanlıştır der. Fakat bir şeye yanlıştır demek başka, o yanlışı yapmamak başkadır. Mesela insanların hepsi yalanın kötü olduğunu bilir. Bunu yalanı kötü saymayan hiç kimse yoktur ama yalan söylemeyen de hemen hemen yoktur. Yani bir şeyin yanlış olduğunu bilmek başkadır. Onu yapıp yapmamak başkadır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Ha oraya gelmeyeceğiz bunu haftaya inşallah. Şimdi bu gay suçunu Adem Aleyhisselam da işlemiştir, İblis de işlemiştir. Yani Adem'in işlediği suça da gay suçu diyor Allahü Teala, İblis'in işlediği suça da gay suçu diyor. Yirminci surenin 121. ayetini lütfen açalım. Taha 121. Bakın burada Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a ne diyor? Evet. Fe ekela minha yani Adem'le şeyde biliyorsunuz İblis Adem Aleyhisselam'la Havva validemize Allah'ın emrini tutma dememişti. Ama öyle bir şey söyledi ki iştahlarını kabarttı. Diyor ki هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِنْ لَا يَبْلَى ölümsüzlük ağacını sana göstereyim mi diyor. Yok olmayacak saltanat. Şimdi siz düşünün, edebiyatta İşte ab-ı hayat diye bir kavram vardır biliyorsunuz. İşte kaftanın ardında ab-ı hayat varmış. Siz böyle bir şeye inansanız, falan yerde bir meyve varmış, onu yedin mi ölümsüz hale geliyorsun. Buna insanlar nelerini vermez ki, değil mi? Nelerini vermez bunu elde etmek için? Bir şu ağaçtan yedin mi yok olmayacak bir saltanat elde edeceksin. Aa, müthiş bir şey. Çok basit, çok kolay yoldan zengin oluyorsunuz. Ama burada iki tane Allah'a ait olan iki özellik. Ölümsüzlük Allah'a aittir. Yok olmayacak saltanat sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ve insanlar sürekli Allah'laşmanın peşindedir. Ama biz kul olmak zorundayız. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Bu hafta Erdem Bey bir şey göndermiş, hocam Nas suresi de acaba aynı konuyla ilgili mi diye. Erdem Uygan göndermiş, hakikaten öyle. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ İnsanların Rabbine sığınırım. Şimdi Rab yerine nedir? Rab kelimesinin karşılığı Türkçe'de efendi, Efendimiz, göklerin efendisi, yerin efendisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtırken ne derler? Seyyidül kainat, tüm varlıkların efendisi. Çocukların çizgi filmlerinde ne diyor? Ne deniyor? Memleğin efendisi deniyor. Yüzüklerin efendisi neyse. Yani herkes tanrılaşma, Allah'ın makamına göz dikiyor. Ama kullukta kalmak lazım. Kullukta kalmak için Rabbün Nas Allah'tır. Melikün Nas insanların kralı, tüm insanları emri altında tutan Allah'tır. İlahün Nas Allah'tır, insanların ilahı. Yani kayıtsız şartsız emrine uyulacak olan tek varlık Allah'tır. Allah'tan başka kayıtsız şartsız emrine uyulacak kimse yoktur. Min şerril vesvasil hannas. İnsanlara vesvese veren o sinsinin şerrinden. Sinsi gizli gizli vesvese verir. Şimdi öyle vesveseler şimdi anlatacağım ayetlerden göreceksiniz. اَلَّذ۪ي يُوَسْفِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ İnsanların içlerine o vesveseyi verir. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Görülmeyen ve görülen varlıklardan, yani insanlardan ve cinlerden, cin görünmeyen varlıklar demektir. Evet, şimdi burada diyor ki bakın, Adem Aleyhisselam'a şey söylüyor. Öyle şeyler söylüyor ki Adem Aleyhisselam dayanamıyor. Orada aklını kullanmıyor. Zaten insanı yoldan çıkaran odur, aklını kullanmamaktır. Bu sebeple her Müslüman aklını kullanmak zorundadır. Hiç kimse kimseye sen ne anlarsın ki diyemez. Çünkü buluğa ermiş olan herkes aklını kullanacak. Kendi anlayışı seviyesinde sorumlu olacaktır. Dolayısıyla sorgulama çok önemlidir. Herkes sorgulayacak. Sorgulamadan inanırsanız sizi çok rahat bir şekilde yoldan çıkarırlar. Diyor ki bakın فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Adem ile Havva o ağaçtan yediler. Edep yerleri ortaya çıktı. Başladılar o bahçenin yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye. Çünkü elbiseleri vardı, açıldı. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Adem Rabbine isyan etti. İsyan etti. فَغَوَى gay suçunu işledi. Ne demek gay suçu? Gay suçu şu, kendi kafanıza göre yanlış bir kurgu yapıyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın kurduğu hayat düzeninin yanına kendi kafanıza göre yeni bir hayat düzeni koyuyorsunuz. Ama orasını aydınlatan bilgi yok. Kendi hayallerinizde. İşte şeytan ne yaptı? Kendi kafasına göre ben madem bunlar benim yoldan çıkmama sebep oldu, ben de bu insanların yolların üstünde oturacağım, bunları saptıracağım. Nasıl olsa Allah'tan kıyamet kadar da yaşama hakkı istedim, orada tevbe eder, kurtulur. Adem Aleyhisselam nasıl bir şey yaptı? Ha iyi, ya bu ağaçtan yediğim zaman ölümsüz olacağım. Saltanatta, ne güzel. Cenab-ı Hakk'a karşı da zaten isyan etmiyorum. Allah sana bir tek emir verdi, onu tutmayacaksın. İsyan etti diyor bakın Allah-u Teala Adem Aleyhisselam için. O gay suçu da şeytanın işlediği suçun aynısı. Gava ile fevime avveyteni aynı suç. Arapça bilen arkadaşlarımız bunu hemen anlamışlardır. Febima agveyteni, sen beni gay suçuna sürükledin. Fegava, gay suçunu işledi. Yani kendine göre bir takım kurgular yaptı. Yanlış kurgular, fasit kurgular ve ona göre ona doğru yöneldi. Bütün günahkarlar öyle yaparlar. Kendi kafalarına göre bir takım kurgular yapar giderler. Halbuki işte o zaman çizgiyi aşmış olurlar. Çizgiyi aştığınız zaman, bir santim de açsanız çizgi aşmış olursunuz, bir kilometre de açsanız aşmış olursunuz. Dolayısıyla o çizgiyi açtığınız an gay suçunu işlemişsinizdir. İşte gay, çizgiyi açtıktan sonra işlenen suç, rüşt, çizgiyi aşmamaktır. Verilen emir ve yasaklara uymaktır. Kendi kafana göre dine şekil vermeyeceksin kardeşim. Bu din Allah'ın dinidir. Uyarsın ya da uymazsın. Serbestsin. Kendi kafana göre şekil vermekte de serbestsin ama verirsen yoldan çıkmış olursun. Yazık olursa. Ben yoldan çıkmayacağım diyorsan Allah ne demişse o demen lazım. Şimdi yoldan çıkanlar da iki türlü. İki türlü yoldan çıkan var. Birisi öyle yoldan çıkıyor ki, yoldan çıktığını fark ettirmiyor. Siz ona saygı duyuyorsunuz, elini öpüyorsunuz, duasını istiyorsunuz. Halbuki adam tam iblis. Siz onu uçuruyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Allah'ın velisi diyorsunuz, her şey söylüyorsunuz. Şimdi 14. surenin 2 ve 3. ayetlerini açalım. Evet, iki türlü yoldan çıkış var. Birisi açıkça çıkıyor. Diyor ki tamam ya ben işte namazda kılıyorum, oruçta tutmuyorum, tamam. Bunu herkes görüyor. Ama bir başkası açıkça yoldan çıkmıyor. Siz onu yolun ortasında düşünüyorsunuz, saygın bir konumda, büyük din adamı, büyük ilim adamı, büyük alim, işte Evliya-i İzam ve Meşayih-i Kiram, Hazeratı falan deyip öyle saygılar duyuyorsunuz. Nereye koyacağınızı şaşırıyorsunuz. Şimdi burada Allah-u Teala yoldan çıkmaya asıl sebep olan hususu bize bildiriyor. Diyor ki mesela, ha bu işte mesela değil, işte ayet açık. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ İkinci ayetin sonu. O şiddetli azaptan o kafirlerin çekecekleri var. Yazık onlara diyor. Kafir, tekrar ediyorum, Allah'ı ikinci sıraya koyan kişi. Birinci sıraya ya kendini ya bir başkasını koyar. Yani şimdi siz bakın, evde annesiniz ya da babasınız. Evladınız sizi ikinci sıraya koyuyorsa ne olur, ne dersiniz? Benim burada beni kimse baba yerine koymuyor ki dersiniz ya da anne yerine koyan yok ki dersiniz. Bakın halk arasında ikinci sınıf vatandaş muamelesi diye bir terim vardır değil mi? Nedir bu? Haksızlığa uğradığınızı ifade etmek için kullandığınız terimdir. İşte Allah'ı ikinci sıraya koyduğunuz zaman Cenab-ı Hakk'ı o konuma sokmuş olursunuz kendi hayatınızda. Birinci sıraya koyduğunuzda Allah'ın önünü örttüğünüz için kafir olursunuz. Bir başka şeyi Allah'ın yerine koyduğunuz için de müşrik olursunuz. Diyor ki burada Allah-u Teala, o kafirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. Kim bunlar ya Rabbi? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunlar dünya hayatını ahiretten çok sevmeye çalışanlardır. Niye çok sevmeye gayret edenler diyoruz? Çünkü bu vücut isyan için yaratılmamıştır. Bu vücut Allah'a itaat için yaratılmıştır. İtaat ettiğiniz zaman içiniz dışınız rahat olur, mutlu olursunuz. Kalbinizle kafanız arasında tam bir uyum olur. Vücudunuz da rahattır, kafanız da rahattır, gönlünüz de rahattır. Ah, elhamdülillah dersiniz, benim bir endişem yoktur dersiniz. Ama bir takım menfaatlerinin peşine düşen insanlar kendilerini saptırırlar. Yani niye zordur? Çünkü ilk sigara içenin, ikinci sigara içenin ne sıkıntı çektiğini bir çoğunuz bilirsiniz. İlk günah işlediğiniz zaman sıkıntılı bir şekilde işlersiniz. İkincisinde de öyle üstünden itibaren alışırsınız. İşte insanı günah işlemeye zorlayan menfaat, yani kendi kafasına göre kurduğu bir takım. Asıl menfaat Allah'ın emrini tutmaktır ama kendine göre yeni bir dünya kurmuş, onun menfaatlerini öne alıyor. İşte dünyayı ahiretten çok sevmek, bu insan ahireti inkar ediyor mu? Ahiret var ki çok, ahirete de inanıyor dünyada ama dünyayı ahiretten çok seviyor. Bakın ne Allah'ı inkar ediyor, ne Resul'ü inkar ediyor, ne şu belki namazını da kılıyordu, hepsi de vardır. Peki dünyayı ahiretten çok seviyorsa ne yapar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan çıkarırlar. Niye? Çünkü artık sistem kendi kafasına göre farklı bir sistem. Yani gay suçunu işliyor. Kendine göre şey veriyor oraya, nizam veriyor. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا O yolda iveçler ister. İveç nedir biliyor musunuz? Öyle hatalar yapar, öyle yanlışlar yapar ki dışarıdan anlayamazsınız. Dışarıdan kimse anlayamaz. Ama müthiş yanlışlar yapmıştır. Bozar. Mesela siz bir fabrikanın sahibisiniz. Şoförünüz var, şoför size karşı düşmanlık besliyor, otomobilinizi götürüyor, çok usta bir tamirciye. Diyor ki, bizim patron eşiyle beraber bu arabaya binip falanca yere gidecek. Burada öyle bir şey yap ki motorda, yolda şey yapsın, motoru bozulsun ve bunlar kaza olsun ölsünler. Bunu her motorcu yapabilir mi? Çok usta olması lazım, değil mi? Şimdi o onu yaptıktan sonra patron da gelir, para verir, biraz da bahşiş verir. Ya sen, senin gibi iyi bir ustamız var, Allah'a şükür der. Bir de Cenab-ı Hakk'a da şükreder. Adam gider yolda kaza yapar, ölür. İşte dini de aynı şekilde bozanlar vardır. Size bir tane örnek vereyim. Öyle bir hale getirmişlerdir ki artık din din olmaktan çıkmıştır. Onun için Allah-u Teala bunlara örnek vermeden önce bu ayeti okuyayım çünkü vakit doluyor. Diyor ki, اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Bunlar pek derin bir sapıklıkta olurlar. Yani bunlar dışarıdan baktığınız zaman yoldan çıkmış değiller. İşte pek muhterem ulemamız, pek muhterem fudalamız falan filan diye elini ayağını öpersiniz. Ama aslında bu dinin anasını ağlatmışlardır. Şimdi mesela bir şey kelimesi var değil mi? Şey. Türkçemizde de Arapçada da var. Türkçedeki şeyin karşılığı Arapçanın aşağı yukarı aynısı. İşte şu nedir? Şeydir, değil mi? Yani bir varlık. Şey etmek dediğiniz zaman da bunu yapmak olur. Şimdi Arapçada Kur'an-ı Kerim'de bir şae fiili var, bir de erade fiili var. Erade istedi demek, şae yaptı demek. Allah-u Teala herkesin Müslüman olmasını ister. Ama ne zaman kişiyi Müslüman yapar, o kişi gerekeni yaparsa. Tıpkı bir öğretmenin çalışan talebesini sınıftan geçirmesi, sınıf geçirmesi gibidir bu. Tembel talebeyi de sınıfta koyması gibidir. Yani kişi gereğini yaptıktan sonra şae fiili devreye girer. Allah da gereğini yapar. Şimdi tutmuş Hicri 2. 3. asırdan sonra bu fiilin mastarını değiştirmişler. Mastar fiilin yani anlamının asıl kaynağı olan kelimedir. Şa'e yeşâ'u şey'en yerine şa'e yeşâ'u meşiyeten diye bir kelime koymuşlar. Meşiyet kelimesi de mastardır ama bu hakiki mastar değil, yapma mastardır. Arapların hiç kullanmadığı bir kalıptır. Ne hadislerde vardır, ne ayetlerde vardır. Fakat Kur'an'a uygundur. Şimdi iveç yapıyorsunuz ya, Kur'an'a uygun yapacaksın. Yoksa olmaz. Şimdi şey yapmayı neye çevirmişler? İstemek anlamına çevirmişler, irade manasına çevirmişler. Yani eyleme dönüşmüş iradeye şaya deniyor, eyleme dönüşmemiş iradeye irade deniyor. Ama eyleme dönüşmüş iradeye de irade dediğiniz zaman tüm sistem bozuluyor. O zaman şu elimizdeki ayete bakalım. Sadece örnek olarak, örnek çok. Detaylı örnek isteyenler bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda ve sistemimizde bulabilirler. Şimdi mesela ne hale gelmiş bakın. Hemen 4. ayet. Ve ma ersalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayyin lahum. Her elçiyi kendi kavminin, toplumunun diliyle göndeririz ki onlara her şeyi açık açık anlatsın. Tamam. Ondan sonra feyudillullahu men yeşâ. Bu ayetin manası şu. Bundan sonra kim sapıklıkta kalmak için gayret gösterirse Allah onu sapıklıkta bırakır. Yani çalışmayanı sınıfta bırakır gibi. Ve yehdi men yeşâ, hidayet için gayret gösteren de yola getirir. Çalışmayana bir şey yok. Ne çalışırsan yani, çalışmayı hidayet için çalışırsan Allah hidayet erdirir, sapıklık için çalışırsan sapıklık erdirir. Şimdi gayet güzel değil mi? Allah her topluma kendiliğiyle, diliyle peygamber gönderiyor, Rasul gönderiyor. O Rasul ona her şeyi anlatıyor. Ondan sonra sapıklıkta dinlemiyor, ben kabul etmiyorum diyor, dinlemiyor. Zorluyor kendisini çünkü sapık olmak kolay değildir. Kişinin kalbiyle kafası sürekli çarpışır sapık olduğunuz zaman. Allah onu sapıklıkta bırakır ama yola gelmek için gayret gösterdiğinde yola getirir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O güçlüdür ve doğru karar verir. Tamam. Peki, o kelimenin anlamının değişmesinden sonra bu ayet nasıl olmuş? Ben şimdi mealden okuyayım size, bakın. Elinizdeki meallere bakın. Allah emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderir. Yok, Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Görüyor musunuz? Biz şimdi bunu yapanlara büyük alim diye saygı duyuyoruz. Adını andığımız zaman da acaba abdestli miyiz diye bakıyoruz. İşte iveç suçu işleyenler. Çok dikkatli olmak lazım. Çok uyanık olmamız lazım. Bakın meallere kadar girmiş, görüyor musunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir hale getirmiş ki anlamsız. Şimdi bakın, Allah her topluma kendi diliyle bir elçi gönderiyor. Tamam, güzel. Gayet güzel. Açıklasın tabii. Yani şimdi Türkiye'ye birisi Fransızca konuşarak gelse, Arapça konuşarak gelse biz ne anlayacağız? Efendim biz de biliyorsunuz sevap olan Kur'an'ı Arapçasıyla okumaktır. Hatim indireceğiz. Millet soruyor, mealiyle okusak sevap olur mu? Ya kardeşim, sevabı zaten o zaman alırsın. Ama hatim okuyorum diye okuma sakın ha. O zaman manasını düşünmezsin. Bugün kaç sayfa okuduğuma bakarsın. Sen bir ayeti bir ay oku kardeşim ama anla. İşte zaten sevap odur. Sevap kazanmak için de asla Kur'an okumayın. Kur'an sevap kazanmak için okunmaz. Anlamak için okunur. Çünkü sevap kazanmak için okuduğun an ayet sayısı saymaya başlarsın, sayfa sayısı saymaya başlarsın, hiçbir işe yaramaz. Ya benim dilimle olmadıktan sonra bu ayet bana hitap etmiyor ki, bu Kur'an bana, yok işte Arapça okuyacaksın. E güzel, hafızlar yetiştireceğiz. İşte bu da bir kayma bakın. Bu yılda şu kadar bin hafız yetiştiriyoruz. Güzel de bunların kaç tanesi Kur'an'ı biliyor? Manasını biliyor. E onu da öğrenirler canım. Aha, onu da öğrenirler. Önce onu öğret, sonra da öbürünü. Ondan sonra bak ne diyor? Allah o kavmin diliyle elçi gönderiyor. Açık açık anlasın diye. Ondan sonra Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. E birisi sorsa, ya kardeşim madem Allah dilediğini saptırıp dilediğini yola getirecek, niye elçi gönderiyor ki? O elçi o kavmin diliyle konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur, neticeyi nasıl olsa insanların hürriyeti diye bir şey yok. Görüyor musunuz ayetler nasıl anlamsız hale geliyor? Arkasından da İslam toplumunu kaderci toplum haline getirdiler. Bir toplum kaderci olduysa o toplum beş para etmez. O toplumdan hiçbir şey bekleme. Ruhuna Fatiha. Zaten Fatiha da yanlış ama neyse. O yaşayanlar içindir, ölenler için değil. Ona gider. O topluma gider değil mi? Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Yani yoldan çıkanlar iki türlü. Bir grubu öyle bir yapıyor ki sizden saygı duyuyor. Bir grubu da açıkça söylüyor. Ama asıl sapık olanlar onlar. Bakın koskoca bir toplum, bak Kur'an meallerini bile, ayetleri bile çelişkili hale getirmişler. Ve Müslümanları düşünemez hale getirmişlerdir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Aklımızı sonuna kadar kullanalım. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Bizim için ana mesele budur. Aksi takdirde İslam toplumları beş para etmezler. Şurada okuduğunuz meali gidin dünyanın hangi İslam toplumunda şey yaparsanız yapın aynıdır. Çünkü yanlışı yapan adam öyle bir yapmış ki, hani derler ya, bir kuyuya bir deli bir taş atarsa ne olur? 40 akıllı çıkaramaz. O taşı akıllı bir adam atmışsa ne olur? 40 milyon akıllı ona dua okur. Onu fark etmek kolay mı? Biz o kuyuya taş atan akıllılardan çekiyoruz ne çekiyorsak. Evet, şimdi haftaya İnşallah, yani bu kadar cemaati nereye sığdıracağız bilmiyorum ama inşallah daha geniş yerlerimiz olur. Ensar Vakfı'nda bu dersi yapmaya çalışacağız. Ensar Vakfı'nın yapımı tamamlandı. Oradaki salon bu kadar büyük değil, değil mi? Daha mı büyük? He? Neyse, haftaya bir orada bir deneme yaparız. Nasıl olsa alıştık oradan oraya, oradan oraya gitmeye. Siz de gelmeye alıştınız, Allah razı olsun. Haftaya Ensar Vakfı'ndayız Allah nasip ederse. Hı? Bir de bir ilanımız var. Biliyorsunuz biz Kur'an'ı anlama platformu, Halit Mollaoğlu'nun başkanlığında birkaç yıldır çalışan bir platformumuz var. Burada her sene Kur'an meali yarışması yapıyoruz. Bu sene Kur'an meali yarışması Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde yapılacak bir törenle birinci, ikinci, üçüncü olanların işte ödüllerini alacakları bir şey olacak. Orada bir tören düzenleniyor. Hepiniz oraya bekliyoruz inşallah. 2 Aralık 2012 Pazar saat 14. Pazar günü saat 14'te 2 Aralık'ta yani haftaya pazar günü saat 14'te hepinizi bekliyoruz. İkinci hafta işte. Tamam işte bu hafta değil bundan sonraki hafta. Ben de öyle kastettim. Yanlış mı anlattım? Peki. Şimdi evet Sait Bey'in ikramını almak üzere buyurun.